Ayrım 35 Tuzak Wilbur Smith sayfa 318. Isabella son karşılaşmalarındaki politik tartışmalarını hatırlıyordu. Ne kadar geçmiş aradan? Yaklaşık 8 yıl olduğunu fark edince şaşırdı birden. Oysa kendisinin kırmızı gül olarak bu konuda talimat almış olması Ben'in yalan söylediğini ortaya çıkarıyordu. Ancak Isabella'nın da kendini güvenceye alması gerekiyordu. Sorularımın kişisel niteliğini hoş göreceğinizi umarım ama vereceğiniz dürüst yanıtlar ileride hepimizi sıkıntılı bir duruma düşmekten koruyacaktır. Güney Afrika'daki ırksal durumun farkındasınız sanırım. Melez bir insan olarak oy verme hakkınız olmayacak. Ayrıca ırk ayrımı olarak anılan bir politikaya ve yasalara tabi olacaksınız ki bu da burada İngiltere'de doğal olarak sahip olduğunuz pek çok özgürlüğünüzü kısıtlayacaktır. Irk ayrımı politikasını biliyorum. O zaman neden burada sahip olduğunuz şeylerden vazgeçip ikinci sınıf bir yurttaş olarak görüleceğiniz ve ilerleme olanaklarınızın derinizin rengiyle sınırlı olduğu bir ülkeye dönmek istiyorsunuz? Ben bir Afrikalıyım Dr. Courtney. Yurduma dönmek istiyorum. Yurduma ve halkıma yararlı olabileceğime inanıyorum. Doğduğum ülkede kendim için iyi bir yaşam yaratabileceğime inanıyorum. Uzun birkaç saniye birbirlerine baktılar. ''Bu duygularınızda bir kusur göremiyorum Bay Afrika'' dedi Isabella. ''Bizimle konuşmaya geldiğiniz için size teşekkür ederim. Adresiniz ve telefon numaranız var. Olumlu ya da olumsuz yanıtımızı size ilk fırsatta bildireceğiz.'' Ben çıktıktan sonra ne Isabella ne de Meekin bir süre konuştular. Isabella kalkıp pencereye gitti. Aşağı bakınca Ben'in kapıdan çıktığını gördü. Ben pardüsüsünü ilikledikten sonra başını kaldırıp ikinci kat penceresindeki ablasını gördü. Eliyle kadını selamladıktan sonra yürüyüp köşeyi döndü.
''Eh bunu listeden silebiliriz.'' dedi David Meekin.
''Neden?''
Meekin şaşırdı. Kadının kendisiyle aynı fikirde olacağını sanmıştı. ''Nitelikleri, deneyimi.''
''Derisinin rengi mi?''
O da var. Capricorn'da beyaz işçilere emir verme durumunda olabilir. Emri altında çalışan beyaz kadınlar olabilir. Hoş olmayan bir durum yaratır bu.
Başka Courtney şirketlerinde en az 10 tane kara derili ve melez çalışıyor ama.
Biliyorum ama onların emrinde beyazlar değil, kara deriller ve melezler çalışır.
Babam ve ağabeyim kara derili ve melezleri yönetici kadrolara yükseltmek isterler. Özellikle ağabeyim ülkemizin uzun vadeli huzuru için tek çarenin toplumumuzun bütün kesimlerinin refah ve sorumluluğa kavuşturulması olduğunu savunur.
Bu görüşe candan katılırım.
Bay Afrika'yı kişilik sahibi bir genç olarak gördüm. Üst kadrolar için biraz fazla genç ve deneyimsiz olduğunu kabul ederim. Ancak Meekin usta bir şirket politikacısı olarak hemen yön değiştirdi.
Bence Afrika'yı teknik müdür yardımcılığı görevine yerleştirebiliriz.
Size katılıyorum. Isabella en tatlı gülümsemesiyle baktı adama. Değerlendirmesi haklı çıkmıştı. David Meekin'in en sıkı korunan ilkeleri bile pazarlığa tabiydi. O gün saat 4'te sonuncu adayla da konuştuktan sonra Meekin evden çıkar çıkmaz Isabella annesine telefon etti.
İyi günler Lord Kitchener Oteli. Isabella annesinin sesini tanımıştı.
Merhaba Tara, ben Isabella. Isabella Courtney, kızın.
Bella yavrum.
Görüşmeyeli o kadar çok oldu ki, dur bakayım en az 8 yıl. Anneni unuttun sanmıştım.
Isabella da hep bir suçluluk duygusu yaratırdı annesi.
Özür dilerim Tara, hayat öyle hızlı akıp gidiyor ki, hiçbir şeye zaman bulamıyorum sanki...
Biliyorum. Mickey senin çok zeki ve başarılı olduğunu anlattı. Şimdi Doktor Courtney'misin ve de bir senatör.
Bella, kendilerini ulusal parti diye adlandıran o ırkçı yobazlarla nasıl birlikte olabiliyorsun? Başka bir uygar toplumda olsa John Forster çoktan ipe çekilmişti.
Isabella annesinin sözünü kesti. Tara, ben orada mı?
Sevgili kızımın annesiyle konuşmak istemeyeceğini düşünmeliydim. Beni çağırayım.
Ben hemen geldi telefona.
Konuşmamız gerek.
Merhaba Bella.
Nerede?
Hatchards'da.
Piccadilly'deki kitapçıma.
Tamam kaçta?
Yarın sabah 10'da. Ben Afrika romanları bölümünde bir kitaba bakıyordu. Isabella kardeşinin yanında durup raftan rastgele bir kitap aldı.
Ben bu işin ne anlama geldiğini bilmiyorum.
Bir işe talip oldum Bella, bu kadar basit işte.
Ben gülümseyerek baktı ablasına.
Bilmek de istemiyorum diye aceleyle devam etti Isabella. Söyle, gerçekten Afrika adına çıkarılmış geçerli belgelerin var mı?
Tara nüfusa kaydımı dostları olan bir melez çiftin adına geçirtti. Babamla evlenmemişti. İlişkileri yasa dışıydı. Moses Gama'ya aşık olup beni doğurduğu için hapse atılabilirdi.
Ben çok rahat konuşuyordu. Dudaklarında hafif bir gülümseme bile vardı. Isabella yüzünde bir öfke ya da kırgınlık belirtisi aradıysa da hiçbir şey bulamadı.
Resmen adım Benjamin Afrika. Bu adla bir nüfus kağıdım ve Güney Afrika pasaportum var.
Seni uyarmalıyım ben. Ailenin Courtney kanadında müthiş bir kırgınlık ve nefret var. Baban Nana'nın ikinci kocasını öldürmekten suçlu bulunmuştu.
Santayne Courtney Malcomes'in kocasını yani.
Biliyorum.
Sen ve ben Güney Afrika'da birbirimizi tanıdığımızı asla belli edemeyiz.
Anlıyorum.
Babaannem ya da babam senin kimliğini öğrenirlerse neler olacağını kestiremiyorum doğrusu.
Bunu benden öğrenmeyeceklerdir.
Senin yerinde olsaydım,
Isabella sözünü yarıda kesip sesini alçalttı.
Dikkatli ol ben, seninle yakınlaşmak için hiç fırsatımız olmadı. Yine de kardeşimsin ama başına bir şey gelmesini istemem.
Teşekkür ederim Bella.
Ben hala hafifçe gülümsemeye devam ediyordu. Isabella o perdeyi asla aralayamayacağını anladı.
Michael'a senin döndüğünü haber vereceğim. Sana elimden gelen her yardımı yapacağıma inan lütfen. Bana ihtiyacın olursa Michael'a haber verirsin. Memlekete geldikten sonra birbirimizle ilişki kurmamız daha doğru olur.
Isabella elindeki kitabı bırakıp kardeşine sarıldı.
Ben ne korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Kardeşiz ama yine de zalim ve insanlık dışı bir şey bu. Nefret ediyorum bundan.
Belki de dünyanın değiştirilmesine yardımcı olabiliriz. Ben de kız kardeşini kucakladı, sonra hemen ayrıldılar.
Sana asla anlatamayacağım pek çok şey var ben. Bizim kontrolümüz dışında olan güçler. Onlara karşı gelmeye çalışırsak eziliriz. Bizim için çok güçlüdür onlar.
Yine de içimizden bazılarının denemesi gerek.
Böyle konuştuğun zaman beni korkutuyorsun ben.
Elveda Bella. İşler baştan başka türlü olsaydı sanırım birbirimiz için çok yararlı olurduk.
Elindeki kitabı yerine bırakıp arkasına bakmadan çıktı gitti.
Isabella'nın Johannesburg'da olduğu zamanlar Gary ile Holly'nin yanında kalması yıllardır bir gelenek olmuştu. Holly eş ve analık rolünü üstlenmek için mesleğini terk etmeden önce ülkenin en ileri gelen mimarlarından biriydi. Çizimleri uluslararası ödüller almıştı. Sıra kendi evlerini yapmaya gelince zaten eli açık bir insan olan Gary karısına açık çek vermiş ve şaheserini yaratması için onu özendirmişti. Holly sonunda öyle bir şey ortaya çıkarmıştı ki ev Isabella'nın en sevdiği bir yer olmuştu. Veltevre'dene bile yeğlerdi orasını.
Her zaman olduğu gibi kahvaltılarını minyatür gölün üstündeki insan yapısı adada ediyorlardı. Güneşin dünyayı böyle pırıl pırıl aydınlattığı sabahlarda pagodanın elektrik motorlarıyla hareket eden çatısı geriye kayar ve açılırdı. Büyük çocuklar okul üniformaları içindeydiler. Isabella Gary'nin bir yaşındaki en küçük kızının mamasını veriyordu. Tüm bastırılmış analık içgüdüleri uyanıyordu kızı beslerken. Kısa kollu gömleği ve parlak renkli geniş askılarıyla sofranın başında oturan Gary günün ilk prosunu yaktı.
''Beni fazla hassas olmakla suçlayan kimdi?'' diye sordu Isabella yeğeninin ağzına bir kaşık dolusu yumurta sokarken.
''Hassas olup olmamak söz konusu değil.'' diye Gary biraz yüksek bir sesle itiraz etti. ''Bu sabah 5 toplantım var. Akşam da Holly'nin yardımseverler balosuna gideceğim. Bana da acı biraz Bella.''
''O toplantılardan herhangi birini iptal edebilirdin. Hatta isteseydin hepsini de ederdin.''
Bak Bella, orada o kadar çok politikacı ve general olacak ki benim varlığım olaya hiçbir şey katmayacaktır.
Laf ebedi yapma Teddy, kaçıyorsun ve bunu ikimiz de biliyoruz.
Gary sahte kahkahalarından birini atarak Holly'ye döndü. Bu akşam orada saat kaçta olmamız gerek sevgilim? Ama Holly Isabella'nın tarafını tutuyordu.
Bella'yı neden bu pis işe bulaştırıyorsun?
Benim bir şey yaptığım yok. Gary'nin alınganlığı inandırıcı değildi. Bu tümüyle onun kendi kararı. Saatine baktı, sonra sahte bir öfkeyle kaşlarını çatıp çocuklara döndü. Siz canavarlar okula geç kalacaksınız. Yürüyün bakalım.
Çocuklar hiçbir korku belirtisi göstermeden babalarını öpmek için sıraya girdiler. Sonra da bağıra çağıra gittiler.
Ben de gidiyorum.
Bella küçük kızın ağzını silip ayağa kalktı ama Gary kendisini durdurdu.
Bak Bella, özür dilerim. Bu işi yüreğinin kaldıramayacağını ima ettiğimi biliyorum. Ama sen tanıdığım erkekler kadar güçlüsün en az. Bunu kanıtlamana gerek yok.
Şu halde kendi korkaklığını itiraf ediyorsun demek.
Tamam diye pes etti Gary. Denemeyi seyretmek istemiyorum. Sen de seyretmek zorunda değilsin ama.
Ben Capricorn'un müdürlerinden biriyim.
Isabella el çantasıyla evrak çantasını aldı.
Saat 8'de görüşürüz.
Porsche'sine biner binmez bir suçluluk duygusu hissetti içinde. Sindex 25 denemelerini izlemek istemesinin gerçek nedeni ne görev aşkıydı ne de ne kadar sert olduğunu kanıtlama arzusu. Son kırmızı gül mesajında denemelerin başarıyla sonuçlandığını bildirmesinden sonra Nikki ile görüşeceği bildirilmişti. Germiston'a yeni açılan yolda gitmek bir saat sürdü. Capricorn kimya fabrikasını Holly çizmişti. Her tarafta çimenlikler ve çiçek tarlaları vardı. Arazi yapısından çok ustaca yararlanıp fabrika binasının en hoş olmayan bölümlerini saklayabilmişti. Cam ve doğal taşla örtebileceği bölümlere ise öncelik tanınmıştı. Isabella bahçe kapısının kilidine elektronik anahtar kartını sokunca kapılar açıldı. Üniformalı bekçiler kendisini selamladılar. Büyük idare binasının arkasındaki konuk otoparkı silme doluydu. Gelen arabaların çoğunda bakan plakaları ya da kaputlarında askeri flamalar vardı. Isabella asansörle müdür dairesine çıkınca hemen çevresine bakındı. Küçük ve adeta samimi bir kalabalık vardı. Hepsi 20 kişi kadardı ve içlerindeki tek kadın kendisiydi. Politikacılar ve memurlar koyu renk elbiseler, askerler de üniformalarını giymişlerdi. Güvenlik polisi de içlerinde olmak üzere silahlı kuvvetlerin her kolu kurmay ve general rütbelerinde temsil edilmekteydi. Isabella odadakilerin yarısından çoğunu tanıyordu. Bir kenarda üzerinde içki şişeleri de bulunan bir masa vardı. Ama kimse kahveden sert bir şey içmemekteydi. Konuşmalar genellikle Afrikaanca dilinde yapılıyordu ve Isabella bir kere daha iki beyaz ırk arasındaki başlıca farkı görerek şaştı. İngiliz asıllılar konfor ve mülkiyetle, maliye ve ticaretle ilgileniyorlardı. Afrikaanderler ise politik ve askeri güçle. Ülkenin en güçlü insanlarından bazıları buradaydı. Courtney'lerle kıyaslanınca yoksul sayılacakları halde politik etkinlikleriyle tüm topluma hakim bulunuyorlardı. Bu açıdan Courtney'ler bir hiçti. Askerler kendi güç kaleleri içinde öyle özel bir sınıf oluştururlardı ki onların gücü karşısında devlet başkanının bile boynu kıldan inceydi. Isabella birkaç saniye içinde topluluğun en güçlü kişilerini saptamış ve diğerlerinin ellerini sıkıp bir iki kelime mırıldanarak onlara doğru yürümeye başlamıştı. Bu erkek toplumunda kendine olağan dışı bir yer açabilmişti. Kendisini neredeyse eşitleri olarak kabul ediyorlardı. Isabella bir tür fahri erkeğim bende diye düşünerek savunma bakanının elini sıktı. Sonra da dostça bir gülümsemeyle yardımcısına döndü.
İyi günler General de la Rey.
Lothar de la Rey, Isabella'nın hayatının ilk büyük aşkı olmuştu. 6 ay birlikte yaşamışlar, sonra erkek onu bırakıp reformcu Hollanda kilisesinden iyi bir Afrikaander kızıyla evlenmişti. Bu evliliği yapmasaydı şimdi bakan vekili olamazdı. Oysa şimdi politik geleceğinin sınırı olmadığı söyleniyordu.
İyi günler Doktor Courtney.
Lothar da saygılıydı ama bakışlarını kadının yüzünde tutmayı başaramadı. Gizli bir takdirle tepeden tırnağa kadar eski sevgilisinin vücudunu süzdü. Isabella hayatında hiç bu kadar iyi görünmediğini bilerek iyice bak ve sonra da evine o şişko köylü karına git diye düşündü. Hala devam eden kırgınlığına rağmen erkeğin de çok iyi göründüğünü kabul etmek zorundaydı. Rugby oynama günleri sona erince Afrika ander erkeklerin çoğu şişmanlarlardı. Lothar ise 10 yıl öncesinde olduğu kadar zayıf ve sağlıklıydı. Biraz gönül eğlendirmeye hazırdır artık diye düşündü Isabella. Kim bilir yatakta ne kadar ilginç şeylerden söz edecektir üstelik. Senden intikam almak isterdim diye aklından geçirdi. Zamanında onun için kendini öldürmeyi bile düşünmüştü. Onu Kırmızı Gül'ün muhbirleri listesine almak kendisi için büyük bir zevk olurdu. Birden Ramon'u düşündü. Onun kendi Ramon'unu ve Lothar'a duyduğu bedensel ilgi birden yok oldu. Sadece görev sırasında diye karar verdiği anda Capricorn Genel Müdürü'yle göz göze geldi. Isabella konuklara kısa bir hoş geldiniz konuşması yaparak yönetim kurulu başkanının gelemeyeceği için özürlerini bildirdi. Sonra da projeksiyon odasına geçmelerini rica etti. Capricorn'un hazırladığı video filmi profesyonel kalitedeydi. Syndex 25'in savaş durumundaki kullanımı bilgisayar simülasyonlarıyla gösteriliyordu. Film oynatılırken Isabella ışıkları azaltılmış odada çevresine bakındı. Bütün askerlerin bu yeni silaha karşı müthiş bir heyecan duyduklarını görüyordu. Perdeyi kendilerinden geçmiş bir halde seyrediyorlardı. Bantın sonu gelince hemen aralarında heyecanlı bir tartışmaya girdiler. Isabella'nın İsrail'den getirdiği teknik müdür Paul Searle kalkıp da soruları beklediğini söyleyince askerlerin hepsi adamı soru bombardımanına tuttular. Isabella Ben'in henüz ortalarda görünmediğine dikkat etmişti. Generallerden biri Isabella'nın korkuyla beklediği soruyu dobra dobra soru verdi bu sırada.
Bu gaz insan üzerine denenmiş midir? Denenmişse bize ayrıntılarını verir misiniz?
Müdür, acaba general bize Angola'dan bir iki fazla savaş tutsağını verebilir mi diye sorunca hepsi güldüler bu şakaya.
Generalim, sorunuzun yanıtı olumsuzdur. Ancak gaz deniz aşırı ülkelerde laboratuvar koşulları altında çok mükemmel sonuçlarla kullanılmıştır. Biz de bugün size böyle bir deneme hazırladık zaten.
Capricorn'un haşere ilacı ve zehir bölümü idare binasından yarım kilometre uzaktaydı. Grup başta bakanı siyah Chevrolet'si olduğu halde arabalarla gitti oraya. Isabella bakanın yanına oturmuştu ve Capricorn tesisinin çeşitli kuruluşlarını gösteriyordu. Burası uranyum zenginleştirme bölümü. Bunun fosfat rafinerisinin bir bölümüymüş gibi inşa edilmiş olmasına dikkatinizi çekerim. Bakan çok öfkeli bir insan olarak nam salmıştı. Ancak Isabella o güne kadar adamla hep iyi geçinmişti. Kendini görevine adamasına ve politik görüşlerine saygı duyardı. Kısa yolculuk boyunca dostça konuştular. Tarım ilaçları bölümü 4 metre yüksekliğinde tel örgü bir çitle çevrilmiş ayrı bir fabrikaydı. Çit boyunca sık aralıklarla uyarı levhaları asılıydı. Bunların üstünde kırmızı bir kuru kafayla çaprazlama iki kemik vardı ve 3 dilde uyarı yazıları yazılmıştı. Kapıdaki nöbetçilerin Rottweiler bekçi köpekleri vardı. Fabrika binası ağaçların ardındaydı. Fabrika girişinde bir güvenlik kapısı daha vardı ve bakanın bile elektronik tarama makinesinden geçmesi istenmişti. İsrailli müdür konuklarını her biri çelik kapılarla ayrılmış bir dizi halı kaplı koridordan geçirdikten sonra yeni Syndex bölümüne soktu. Bina o kadar yeniydi ki henüz beton kokuyordu. Küçük bir odaya girdiklerinde gaz sızıntısını önleyen kapılar arkalarından kapandı ve müdür konuşmaya başladı. Binanın bu bölümünde çok sıkı güvenlik önlemleri alınmıştır. Duvarlardaki havalandırma tertibatına dikkat etmişsinizdir. Binanın içindeki hava sürekli olarak kontrol altında tutulmaktadır. Bir sızıntı durumunda tüm hava 10 saniye içinde boşaltılıp değiştirilebilir. Birkaç dakika daha binanın güvenlik tertibatını anlattı. Ancak daha da güvencede olmanız için asıl binaya girmeden önce koruyucu elbiseler giyeceksiniz. Kadınlar ve erkekler için ayrı odalar vardı. Isabella melez bir kadın işçinin yardımıyla üstünü değiştirdi. Kadın Isabella'nın iç çamaşırlarını bir dolaba astıktan sonra hazırlanmış olan koruyucu beyaz tulumu giymesine yardım etti. Plastik çizme ve eldivenleri de giydikten sonra Isabella'ya başlığı nasıl takacağını ve basınçlı hava düğmesine nasıl basacağını gösterdi. Başlığın arkasında basınçlı havayla dolu bir silindir vardı. Başlığın kulaklıklarıyla normal konuşma mümkün oluyordu. Isabella giyindikten sonra diğerlerinin yanına döndü. "Sanırım artık hazırız bayanlar baylar." Müdür bir düğmeye basınca odanın bir duvarı yana kaydı. Kendilerini dört teknisyen karşıladı. Isabella konukların beyaz, teknisyenlerin krom sarısı ve müdürün de domates kırmızısı tulum giymiş olduğunu gördü. Sarı tulumlu teknisyenlerden biri kendilerini kısa bir koridora soktu. Yürürlerken Isabella'nın yanına geldi. "İyi günler Doktor Courtney." Isabella adamın sesini tanıyınca şoka uğramış gibi oldu. Başlığının önündeki plastik cama baktı. "Nasılsınız Bay Afrika? Capricorn'daki işinizden memnun musunuz?" Londra'dan bu yana ilk kez görüyordu kardeşini. "Teşekkür ederim, çok ilginç bir iş." Deneme odasına girene kadar konuştukları sadece buydu. Ancak Lothar de la Rey gözünü Isabella'dan ayırmış değildi. Meşin koltuklara yerleşirlerken kadının yanına oturdu.
"Kim o zenci?" diye sordu.
"Adı Afrika, kimya mühendisi."
"Onu nereden tanıyorsun?"
"Onu işe alan seçme komisyonundaydım ben."
"Güvenlik araştırmasından geçti mi?"
"Elbette, senin bölümün yaptı araştırmayı." Lothar başını salladı, dikkatlerini müdüre verdiler.
"Bunlar deneme bölmeleridir. Odanın ucunda dört ayrı bölmeye bakan dört pencere vardı. Pencereler zırhlı cam kaplıdır. Her birinin üstünde monitörleri vardır."
Pencerelerin ardında beyaz plastik iskemlelere bağlı insanı andıran dört hayvan vardı. Isabella bir an onların çocuk olduğunu sandı. "Deneme hayvanlarımız Papio Ursinis türü maymunlardır. Size tanıdık gelmemiş olabilirler. Bunun nedeni insana daha çok benzemeleri için tıraş edilmiş olmalarıdır. Bir numaranın hemen hemen korunmasız olduğunu göreceksiniz. Birinci bölmedeki gövdesindeki bütün kıllar tıraş edilmiş olan hayvanın çok zavallı bir hali vardı. Üstündeki tek giysi olan bir bebek bezi bu dokunaklılığı daha da arttırıyordu. İki numara normal bir askeri üniformaya benzeyen şeyler giydirilmiştir. Bunun da üstünde minyatür bir savaş üniforması vardı ama kolları ve başı korumasızdı. Üç numaranın gözleri, ağzı ve burnu dışında her yeri iyice örtülüdür. Hayvanın üstünde sadece yüzünü çıplak bırakan bir pelerin ellerinde eldivenler vardı. Dört numarada size verilenlerin eşi olan tam korumalı bir tulum vardır. Dost kuvvetler Sindex 25 ile uğraştıkları zaman bunu giyeceklerdir. 1, 2 ve 3 numaralara uyuşturucu verildiğini belirtmek isterim. Deneme maddesi uygulandığında fiziki belirtiler olacaktır. Ancak bunlar merkezi sinir sisteminin refleks tepkileridir ve hayvanın çektiği acının derecesi olarak alınmamalıdır. Isabella mide kaslarının kasıldığını hissetti. Soluduğu filtre edilmiş havaya rağmen göğsü daralıyordu. Sindex 25 kokusuz ve renksizdir. Ancak bir güvenlik önlemi olarak biz kendi gazımıza badem kokusu ekledik. Monitörlerde izleyeceğiniz değişiklikler dışında gazın uygulandığını gösteren bir püskürtü bulutu ya da başka bir şey olmayacaktır. Göstergelerde Sindex 25'in havadaki 1/100 oranları görülecektir. Adam durup hafifçe öksürdü. "Şimdi beyler ve hanımefendi, eğer hazırsanız gösterimize başlıyoruz." Bakan başlıklı kafasını sağlayınca müdür masasındaki mikrofona sert bir emir verdi. Isabella, ben ya da başka bir teknisyenin arka odada kontrol düğmelerini çevirdiğini düşündü. Birkaç saniye hiçbir şey olmadı. Dört maymunun soluk almaları ve kalp atışları ekranlı düzenli yeşil çizgiler olarak devam etti. Sonra monitörde Sindex 25'in 1/100 oranında havaya karıştırıldığı okundu. 1-2 saniye sonra koruyucu tulum giymiş olanındaki dışında bütün maymunlarda bir değişim başladı. Kalp atışları hızlandı, soluma daha derin ve daha hızlı oldu. En şiddetli değişimler çıplak maymun üstündeki göstergedeydi.
Isabella dehşetle bakıyordu. Hayvanın göz kapakları titredi. Tıraş edilmiş yüzünden aşağı gözyaşları akmaya başladı. Solumakta güçlük çektiği görülüyordu. Tükürükleri çenesinden aşağı göğsüne damlıyordu. 15 saniye dedi müdür. Bir numaralı hayvan artık hiçbir şey yapamaz haldedir. 4 numara etkilenmemiştir. 2 ve 3 orta ile aşırı şiddette belirtiler göstermektedir. Çıplak maymun kendisini bağlayan ipleri germeye, oturduğu yerde kıvranmaya başladı. Isabella boğazına kadar yükselen safrasını güçlükle yuttu. Maymun birden ağzını ardına kadar açıp bağırdı. Istıraplı çığlığı çift camlı pencereden dışarı taşmıştı. Isabella yumruklarını sıktı. Üstüne yapışan beyaz tulumun altında buz gibi bir ter boşandı sırtından. Yanındaki Lothar de Larrey'in kıpırdandığını hissetti. Çevresindeki diğer erkekler de huzursuzluk ve iğrenme sesleri çıkardılar. Bunlar şiddet ve vahşete alışkın askerlerle polislerdi ama yine de ayaklarını sürtüyorlar, eldivenli ellerini ovuşturuyorlar ya da başlarını sağa sola çeviriyorlardı. Hayvanların üçü de şimdi çırpınıyor, başlarını yuvarlıyor, gövdelerini geriyorlardı. Ağızları ve dilleri kızıl bir renk almıştı. Gözlerinin damarları çatlamıştı, kusmaya başladılar. Birinci maymunun bezi idrar ve dışkıyla renk değiştirdi. Isabella kendisini saran mide bulantısıyla boğuşuyor, çığlık çığlığa bağırmak, yerinden fırlayıp oradan kaçmak istiyordu. 1 dakika 5 saniye. Bir numaranın bütün yaşam belirtileri sona erdi. Çocuğu andıran ceset bağlantılarından sarkıyordu şimdi. 2 dakika 15 saniye. İki numara öldü. 3 dakika 8 saniye. Üç numara öldü. 4 numaranın hiç etkilenmediğini görüyorsunuz. Giydiği tulum ona tam bir koruma sağlamıştır. Özür dilerim diye Isabella fırladı yerinden. Odadaki bütün erkeklerden sonra çıkacaktı odadan. Oysa kendi kendine verdiği bütün sözleri unutmuştu artık. Koridoru geçip kadınların soyunma odasına daldı. Başlığı başından çekip bir yana fırlattı. Diz çöküp tuvaletin soğuk porselenini iki eliyle tuttu. Hem ağlıyor hem boğulur gibi oluyordu. Dehşet, acıma ve suçluluğu bir asit yağmuru gibi boğazından fırlayıp tuvalete boşaldı.
35. ayrımın sonu. Sayfa 329.